Ayrım 2.
Hem ne yalan söylemeli? Haliyle biraz korkuyorum. Bu nedenle anlatacaklarımızın ilk ikisi birer korku hikayesi olsun. Ölümle yeni tanışan biri kalkıp aşk hikayesi anlatacak durumda olmaz herhalde. Ayrıca kendimi toparlamak için oyuna senin başlamanı arzu ederim. Ölüm bu sözlerin hiçbirine hayır demedi. Gün doğarken kasabanın Selam mahallesine doğru yola koyuldular. Anlaşılan burada birini bulmaları gerekiyordu. Kara kaplı defterde yazılanlar doğruysa adamın adı Uzun İhsan'dı. Oturduğu yer epeyce uzakta olduğu için vakitleri çoktu. Adımlarını saklaştırdıklarında tepenin ardına doğan güneşin ilk ışıkları yüzlerine vurdu. Artık nedense sanki gün ışığı kendisinde ebedi bir aydınlanmaya yol açmış gibi bir an duraksayan ölüm oyuna başladı. Anlattığı şu hikayenin adı Güneşli Günler'di. Çok değil, günümüzden sadece yarım asır kadar önce, yani Cumhuriyet'in 20. yıllarının sonuna doğru, Anadolu'nun orta yerindeki bir köyün hemen dışında, hapishane misali 4 katlı devasa bir taş bina vardı. Tepesindeki rüzgar gülünde bir bayrağın dalgalandığı kulesi, perdeleri sımsıkı kapalı küçük pencereleri, geçende eziklik ve hiçlik duygusu uyandıran abidevi kapısı ile bu bina bir yatılı okuldu. O günlerdeki tabiriyle talebeler buraya girmek için o muazzam kapının tam tepesindeki kartal heykelinin altından geçmek zorundaydılar. Akademiden belgelenip kovulduğu için simetri duygusu hakkıyla gelişmeyen heykeltıraşın ihmali sonucu bu heykel aşağıdakilere daima yan yan bakar, talebeleri dehşete düşürürdü. Kapı yüksek tavanlı ve alabildiğine geniş, duvarları kirli sarı badanalı bir salona açılırdı. Yatılı okulda şimdiye kadar saltanat sürmüş müdürlerden 6'sının fotoğrafları ve 2'sinin yağlı boya portresi bu salonun duvarlarından birine asılıydı. Müdürlerin resimlerinin altında muavinlerin daha küçük fotoğrafları vardı. Ancak bu küçük resimlerdeki şahıslar da ne mutlulukta müdürlerden geri kalmıyor, tokat, cetvel, değnek gibi silahlar aracılığıyla cehaletle yıllardır savaştıklarından olsa gerek, gözlerinde bir öfke ateşi ışıl ışıl parıldıyordu. Kısacası bu duvarda gülen ya da tebessüm eden Allah'ın bir tek kulu bile yoktu. Ayrıca müdürler ve muavinlerin suratlarından pek farklı olmayan duvarlar da yüksek ve yüce, çirkin, kirli bir renkteydi. Çirkinliğe büyüklük eklendiğinde tiksinme duygusunun korkuya dönüşeceğini bilen devlet, okulların böyle bir rengi boyanmasını uygun görmüştü. Zaten korku bu binada hüküm süren neredeyse yegane hayaletti. Yetmiyormuş gibi yatılı okulun dış görünüşü de o muhitte yaşayanları pek itimat telkin etmez, hava karardıktan sonra binanın çevresinden gelip geçen olmazdı. Hatta soğuk kış gecelerinde kurtlar ve vahşi köpekler bu kasvetli binanın ay ışığı altındaki silüetine bakar, gönlü hoş etmeyen şeyler hissettiklerinden midir sabaha kadar ulurlardı. Yatılı okuldaki 300'e yakın erkek talebenin hali ise bir başkaydı. Yaşları 12 ile 16 arasında değişen bu zavallılar, biraz da sabaha karşı gördükleri kabusların etkisiyle kasvetli bir hayata gözlerini açarlardı. Çünkü okulun nizam ve intizamı oğlanları hayatı zindan etmek için kurulmuştu. Bunun için oğlanlar sanki yangın varmış gibi aceleyle yatakların talimatnameye uygun bir şekilde düzelttikten sonra doğruca helallere koşarlardı. Çok ucuz kumaştan son derece kötü dikilmiş formalarını giyer giymez 300 kişilik dev yemekhaneye hücum ederler, süt, zeytin, peynir ve ekmekten ibaret kahvaltılarını mideye indirirlerdi. Nöbetçi muallimin düdüğünden can hıraş bir feryat kopunca kahvaltı biter, bağırış çağırış, gürültü ve patırtı ile sınıflar istila edilir, muallimlerin geleceğini bildiren elektrik zili koridorları çın çın çınlattığında ise ses soluk kesilirdi. İşte bu en beter, en lanet an olurdu. Günün ilk dersi olduğu için sabahın o saatinde uyku sersemi, huysuz ve asabi olan muallim elinde cetvelle sınıfa girer. Kurbanı koyun gibi bekleyen zavallılar ise hürmeten paldır küldür ayağa kalkarlardı. Hocanın elindeki cetvel metrik taksimatlı olur ama çoğu zaman üzerinde bir döv beni adam olayım ibaresi göze çarpardı. Talebelerin haydar dediği bu hendese aletiyle hoca çoğu zaman onların boyunun ölçüsünü alır, kabahat işlemiş bir oğlana cetveli gösterip üstündeki yazıyı bağırarak okumasını isterdi. Zavallı ise akıbetini bile bile döv beni adam olayım ibaresini yüksek sesle telaffuz eder,
Hoca da sanki yanlış işitmiş yahut talebe kendisinden garip bir şey talep etmiş gibi anlamazlıktan gelerek "Ha, ne dedin, anlayamadım" derdi. Oğlan ise cetvelin üzerindeki yazıyı tekrar okuyunca muallim bu ricayı emir telakki ederek bir çarenin arzusunu derhal infaz ederdi. Hele hele dersin hocası cebinden kara kaplı not defterini çıkarınca zavallılarda şafak atardı. İşin kötüsü hoca sözlüğe kaldıracağı kurbanını hemen seçmez, adeta Kur'an okur gibi sayfaları yavaş yavaş çevirerek işkence faslını uzatırdı. Bu arada talebelerin yüzlerine kan hücum eder, gümgüm atan yürekleri iman tahtalarını zorlardı. Not defterinin sayfaları azar azar çevrildikçe, numarası küçük olanlar huzur bulur gibi olsalar da, hoca ansızın yine ilk sayfalara döner dönmez biçarelerin yürekleri hop ederdi. Sonunda piyangonun vurduğu talebe beti benzi atmış bir halde tahtaya kalkar, hafsalasını adam akıllı zollayıp artık Allah ne verdiyse şişirerek hocasının sorularını cevaplamaya bakardı. O ana kadar nefeslerini tutup kaderlerini bekleyen oğlanlar için teneffüs zili adeta bir kurtuluş müjdesiydi. Zil boş koridorlarda çınlar çınlamaz gözleri parlar, yanaklarına kan gelir, sanki düğün bayram ederlerdi. Derhal bahçeye hücum ederler, bazıları ise helalara koşup açılmak için yüzlerini yıkarlardı. Sözlüden zayıf alanların ise kendilerini teselli etmeye gelen yarenleriyle birlikte efkar dağıtmak için erkete nezaretinde birer cigara yakıp tüttürmeleri görülmedik şeylerden değildi. Gerçekten de tütün bu yatılı okuldaki en değerli şeylerden biriydi. Çünkü onu elde etmek için binadan kaçıp civar köylere gitmek gerekiyordu. Kimse bu işi tek başına yapmaya kalkmaz. Muhakkak surette bir suç ortağı arardı. Artık bu insan ruhunda tecelli eden nasıl bir hassaysa, mutlak bir yalnızlık içinde aynı cezayı tek başlarına çekmek talebelere ölüm gibi gelir. Suçu ve heyecanı, dolayısıyla muhtemel bir cezayı paylaşmaları için arkadaşlarına bir yalvarmadıkları kalırdı. Sonuçta hafta sonu iki kafadar ilk fırsatta okul duvarını aşar, bir koşu köye varıp cigara kağıdı ve en iyisinden tütün alırlar, yine aynı yoldan okula dönerlerdi. Ne var ki oğlanların tütün alışkanlığı bilindiğinden, nöbetçi muallimlerden kurulu inzibat ekipleri, yatakhanelere ve koğuşlara ani baskınlarla kabus gibi girerler, zavallılarda uykularında gördükleri karabasanların bu kez sahicilerine maruz kalırlardı. Cepler, dolaplar, çekmeceler aranırken, tütün denilen zararlı madde yanı sıra ya çıplak ya da anadan doğma kadın fotoğraflarına, iskambil kağıtları ve oyun zarlarına, müsteşcen kitaplar ve aşk mektuplarına da tesadüf edilir. Boş koridorlar, çarpılan tokatların şaklamaları, aman dileyen feryatlar ve yemin billahlarla inlerdi. İşin kötüsü, geceden zapt edilen tütün, iskambiller ve fotoğraflar sabah vakti okul avlusunda yakılırdı. Bunun için talebeler sanki askeri birliklermiş gibi sınıf sınıf avluda içtima eder, muzır madde ve yayınlarla yakalananlar ise suçları hakkında tutulan zabıtlar göğüslerine idamlıklar gibi iğneyle asılı bir halde ibret olsun diye arkadaşlarına teşhir edilirlerdi. Bu suçlu ve günahkar oğlanların cezaları daima beden eğitimi hocası tarafından infaz edilir. Tokadı çarpmadan önce adam boynu incinmesin diye bir eliyle oğlanın kulağını kavrayıp darbeyi yediği anda kafasının savrulmasını önlerdi. Hele böyle bir anda okul müdürünün oğlanlara diskur geçme fırsatını kaçırması görülmüş şey değildi. Adam Romalı bir hatip edasıyla kürsüye çıkar, savaş narası atar gibi bağırarak verir veriştirir, talebelere duman attırırdı. Bu merasim tütün ve iskambil yığınlarının ateşe verilmesiyle son bulur. O güzelim tütünle birlikte 52'lik desteler, aslar, papazlar, valeler, kızlar ve sinema artistlerinin resimleri alevler arasında kül olurken, oğlanlar dumanı koklayıp adeta yasak güzelliklerin kokusunu ve kayıp cennetlerin bulutlarını ciğerlerine çekerlerdi. Sınıflara girdiklerinde bu yetmiyormuş gibi, bir de din dersi hocasının nasihat ve gözdağı faslı başlardı. Adam, iskambil destesindeki papazların onları dinden imandan çıkarıp kafir yapacağını, çıplak kadın fotoğraflarına bakıp çavuşu tokatlamaya devam ederlerse, tez zamanda süngülerinin düşeceğini, tütün içenleri ise ateşten yaratılan cinlerin er geç çarpacağını anlatırdı. Ön sıralardan bir sivri akıllı, "Hocam, cin nasıl çarpar?" diye sorduğunda ise adam tokadını oğlanın suratına şaklatır, Al işte böyle çarpar diye cevap verirdi. Gel zaman git zaman günün birinde işte bu yatılı okulda bazı garip değişiklikler oldu. Dışarıdaki cennetin ışığını zaten zor sızdıran küçük pencerelere kalın siyah perdeler takıldı. Bu yetmiyormuş gibi her sınıfta ikişer tane bulunan 40 mumluk lambalardan biri söküldü. Diğeri ise 25 mumlukla değiştirildi. Söylentiye bakılırsa bu tadilatın sebebi yeni gelen müdürün porfira hastalığından müsterip olması, değil gün ışığının lambaların bile adamın cildinde esrarengiz bir şekilde derin yaralar açmasıydı. Zaten müdürü ilk gören talebelerin dudakları uçuklamıştı. Güneşe hiç çıkmaması sonucu adamın beti benzi kül gibiydi ve herhalde hastalığı nedeniyle diş etleri çekilmişti. Aksi gibi bir de siyah elbiseler giymiş. Hatta ellerini ışıktan korumak için olsa gerek siyah eldiven bile takmıştı. Bu kılık kıyafeti oğlanların ona kont lakabını yakıştırmalarına yol açacaktı. Yemekhanede yeni müdür diğer hocalar gibi oğlanlara çıkan yemekten yemiyor, ahçı başına dalak yaptırıyordu. Bu tercihi galiba ışığa maruz kalınca cildinde açılan yaralardan akıp giden kanı telafi etmek içindi. Gerçekten de bir öğle yemeği öncesi, arkadaşının çelme taktığı bir oğlan düşmemek için siyah perdelerden birine tutununca korniş yerinden söküldü. Böylece açılan pencereden içeri giriveren gün ışığı kontun yüzüne vurur vurmaz adam çığlık atıp yere kapandı. Talebeler kontun yüzünde açılan yaralardan ve çekilen diş etlerinden oluk gibi kan akıttığını gördüklerinde dehşet içinde kaldılar. Adamın kanaması 2 gün sürmüştü. Bu nedenle okulun hekimi ona kan yapıcı gıdalar yani dalak, kuru üzüm, pekmez hatta kırmızı şarap tavsiye etti. Olaya sebebiyet veren oğlanlar da ağır bir cezaya çarptırıldılar. Herhalde bu duruma tekrar düşmemek için olsa gerek yeni müdür yatılı okula kendisiyle birlikte gelen ve yakın arkadaşı olduğu her halinden anlaşılan resim hocasını ışık sorumlusu olarak tayin etti. Bu adam odalara, sınıflara, yemekhaneye, kısacası her yere konttan önce giriyor, kapılardan ve pencerelerden ışık sızıp sızmadığını denetliyordu. Onun daha önce görev yaptığı yerden bir talebenin hayır işlemek maksadıyla bu okuldaki arkadaşlarına yolladığı mektupta yazılanlar doğruysa, yeni müdürün ahbabı olan resimci eline ağır biriydi. Adamın lakabı Sağır'dı. Bir resim hocası sıfatıyla hassas ruhlu olan bu adam, pek nefret ettiği için vaktiyle derste çingene pembesi kullanılmasını yasaklamış, gel gör ki isyankar oğlanlardan biri bu yasağı çiğnemişti. Talebenin yaptığı resimde bu rengi gören adam küplere binerek oğlana bir tokat çarpmış, ancak belki de altta kalmayarak hocasına el kaldırıp resimcinin kulağına bir Osmanlı tokadı oturtmuştu. İşte o günden itibaren hocanın sol kulağı ağır işitir olmuş, namı ve lakabı Sağır'a çıkmıştı. Bu ünvan yatılı okulda derhal yayılıverdi. Koğuşlarda yatan, helalarda cigara tellendiren, teneffüslerde konuşan, mutfakta yemek yiyen talebelerin her fırsatta kendisini eski ünvanıyla yad ettiklerini ve lakabının bir sabıka kaydı gibi oğlanların gayri resmi siciline bir kez işlendiğini hisseden adam gerçekten de eline ağır, vurdu mu oturtan biriydi. Ne var ki zayıf ve kısa boyluydu. Cildi ise soluk ve kırışıktı. Kırklı yaşların bir belirtisi olarak kaşlarının altındaki deri pörsüyüp sarkmış, üst göz kapaklarını örtmüştü. Bakışlarındaki anlam ve derinlik gerçekten de sanatçı ruhlu olduğunu, resim sanatının onun için çok şey ifade ettiğini gösteriyordu. Ancak sanat yoluyla ideal güzelliğe aşina olması, sanki çirkinlikleri başka insanlardan çok daha kolay teşhis etmesine, nasıl söylemeli, adeta sadece onları görmesine yol açmış gibiydi. Güzellikle oynayacak ve onun zevkini çıkaracak kadar değil, ancak onu tanıyıp teşhis edebilecek kadar yetenekli olduğu için, çirkinlik ile bunun getirdiği ızdırap, nefret ve aşağılama, Sağır'ın hayatının temeli olmuştu. Çirkinliği gördüğü dünyanın tersine, güzelliği ancak hayran olduğu dahi ressamların tablolarında buluyor, oysa bu sanatçıların kendisinin çirkinlik bulduğu dünyada güzelliği gördüklerini kafası pek almıyordu. Bu haliyle o, Tanrı'nın insanlara öğrettiği iyiyi tanıyan, fakat iyiliğin tadını çıkarmak yerine başkalarını kötülükle itham eden bir ahlakçı gibiydi. Kısacası güzellik, adamın içine bir türlü girmemişti. Gerçi güzelliğe aşıktı ama vasıl olamamıştı. Kavuşunca meşk, kavuşamayınca aşk oldu, galiba doğruydu. Artistik ve ahlaki değerlere asırlar boyu bir türlü erişemedikleri için bunlar uğruna bir ömür harcamayı enayilik olarak gören ve güzelliği üretmek yerine onu para, şiddet ya da kurnazlıkla elde etmeyi fazilet sayan insanların ülkesindeki okullarda en az rağbet gören ve pek ciddiye alınmayan bir ders de resimdi. Hakikaten oğlanların en çok korktukları dersler matematik, fizik ve kimyaydı. Bu dersleri veren hocaların kibirden burunları harman yeli savurur, afur tafurlarından yanlarına varılmazdı. Bu yüzden attıkları tokatlar bile talebeler için bir anlam taşırdı. Matematik ve fizik gibi dersler, ayakları yere sağlam basan, oturaklı, gerçekçi, yani hesabını kitabını bilen insanların işiydi. Oysa resim, fuzuli bir meşgale, gergefle nakış işlemek gibi kadın harcı, beyhude bir çaba, hayalperest bir serseri mesleğiydi. İşin doğrusu, Sağır'ın o güne dek gördüğü ve tanıdığı insanların neredeyse tümü, hesap kitap işlerini erkeğe, güzelliği ve onu üretmeyi de kadına yakıştırır, ikincisini aşağılamak bir yana, üstelik onu kirletmeyi ve lekelemeyi de marifet sayarlardı. Belki de güç tutkusunun insanı vardıracağı yegane yer, erkeklik ve onu kullanmanın en kaba yolu olan şiddetti. Gel gör ki şiddetin en yalın biçimi, güzel olan, belki de dişil bir şeyi parçalamak ya da kirletmekti. Bu da elbette insanda güçlü olduğu duygusu uyandırırdı. Bütün bunların farkında olan Sağır'ın hiç evlenmemiş olması, belki kontun yani şu yeni müdürün lehine, bir kadına gerek bırakmayacak şekilde erkekliğin aşırı bir tarzına eğilim duymasının bir sonucuydu. Şiddetin yöneldiği yer bu kez güzellik değil, çirkinlikti. Sağır, ümmetine hakikati değil de haliyle güzelliği getiren bir peygamber edasıyla sınıfa girer, hava perspektifi, insan vücudunun oranları, ana renkler ve türevleri hakkında bildiklerini adeta ahiretten sır veriyormuş gibi oğlanlara anlatırdı. Söz gelimi altın kesimi tarif ederken, coşkusunun zirveye erdiği o kaleme gelmez vecd anlarında, kelimeler ona değil de sanki bir başka varlığa aitlermiş gibi dudaklarından dökülür, göz bebekleri tarife gelmeyecek kadar irileşir, bakışları boşluğa, belki de kendi içinde bir yere dönerdi. Bu esnada oğlanlar iyice şaşırır, kıkırdayıp dayak yememek için dudaklarını ısırırlar. Ancak sinirleri zaten keman teli gibi gerilmiş olan birkaçı kendini tutamazdı. İlk kıkırtıyla Sağır gerçek dünyaya döndüğünde, densizlikleri karşısında kan beynine sıçrayan hocalarının, kinden küçülmüş göz bebeklerini gören oğlanlar da bedbeniz atardı. Az önce bir sanat peygamberinin veciz sözlerinin çınladığı sınıfta böylece çarpılan tokatlar ve acılı feryatlar duyulurdu. Güzelliğin, inceliğin ve zarafetin gazabı gerçekten de büyüleyici ve gösterişli olur. Tokatlar fiyakalı şaplatılır, tekmeler afile oturtulurdu. Hele hele Sağır, oğlanların yaptıkları resimlere not verirken daha bir zarif olur. Renk armonisi kuramayan oğlanın bir kulağını mengene gibi kavradıktan sonra dişlerinin arasından "Sana armoniyi öğreteceğim," diye fısıldardı. Bu sözden sonra belki de kontrpuan olsun diye zavallının diğer kulağına da asılır. Biçare talebe ise her iki kulağından böylece bir ızdırap senfonisi dinlerdi. Bu evrensel musiki koda yerine talebenin kuyruk sokumuna indirilen esaslı bir diz darbesiyle nihayet bulurdu. Zarafetten, güzellikten ve sanattan anlamadıkları için Sağır talebelerden nefret ederdi. Gel gelelim yatılı okulda göreve başlamasının daha 10 günü dolmadan içlerinden birine kafayı fena takmıştı. Daha birinci sınıfta olan bu oğlanın resme adam akıllı yeteneği vardı. Ucuz sulu boya fırçasını üstatlık payesindeki 70 yaşında bir Çinli mürekkep ressamı kadar iyi kullanıyor, kağıt üzerinde kıvrak ve zarif danslar yaptırıp harikalar ortaya çıkarıyordu. Ancak yeteneği matematik ve kimya konusunda olmadığı için asla takdir edilmiyor ama sürekli gülümsediğine bakılırsa bundan o da pek şikayetçi görünmüyordu. Hakikaten oğlanın gülümsemesi durdurak bilmezdi. Hatta Sağır derste onu ilk gördüğünde "Hayırdır, ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi?" diye bağırmış. Fakat çocuklar "Hocam o hep güler, yüzü öyle," diye cevap vermişlerdi. Taş çatlasa 13'ündeki bu oğlanın adı Bora Mete'ydi. Ama kanlı canlı olması ve kırmızı yanakları nedeniyle arkadaşları ona "Al yanak," diye hitap ediyorlardı. Resim yaparken dudaklarındaki tebessüm sanki daha bir ısınır, yüzü adam akıllı pembeleşir, anlaşılan bu işten büyük keyif alırdı. Oğlanı günlerce göz hapsine alan sağır, onun tek eksiğinin resim sanatını ciddiye almaması olduğuna hükmetti. Bu sanat ciddiyet isterdi. Çünkü kitaplarda gördüğü bütün dahi ressamlar, onların portrelerini her ne kadar daha az yetenekli olanlar yaptılarsa da asık suratlı ve ciddi görünüşlülerdi. Nihayet sağır, kırmızı yanaklı oğlanın ileride kendisi kadar başarılı olabileceğini düşündü. Ama yanılıyordu işte. Sınıfa verdiği manzara ödevlerini toplarken oğlanın resmini gördüğünde anlamıştı hatasını. Bu gülümseyen çocuk nasıl söylemeli? Basbayağı dahiydi. Resim hocası aynı akşam kontun odasına gitti. İçeride sadece bir mum yanıyordu. Yeni müdürün odasının duvarlarında hepsi de sağır tarafından yapılmış yağlı boya tablolar vardı. Neredeyse tümü kulağını kesip bir aşiftiye hediye eden şu ünlü ressaminkinler gibi güneşli kır manzaralarıydı. Gerçekten de hepsinde güneş vardı ama doğrusunu söylemek gerekirse bu krom sarısı güneşler pek sönük duruyorlardı. Çünkü sağır cafcaflı renkleri kullanmayı çocuk işi sayardı. Renkleri palet üzerinde bir simyacı titizliğiyle ne kadar ince hesaplarsa hesaplasın, resim tekniğinin bütün nimetlerinden bu şekilde yararlanmasına rağmen eserinin neden güzel olmadığına zaten kendisi de şaşardı. Bu çok üzücü bir şeydi. Çünkü asla güneşe çıkmayan konta, resimlerde de olsa gün ışığını armağan etmek için hayatını resme adamıştı. Fakat tabiat ananın paletinde herhalde başka renklerde olmalıydı ki, sağırın resimlerindeki güneş ve onun aydınlattığı buğday tarlaları, bal mumu sarısından öteye gidemiyordu. Kısacası bu ciddi ressam, sadece çıplakken güzel olan tabiat anaya, rengi sanatın inceliğiyle kirlenmiş bir elbise giydirerek, nü yerine adeta natürmort yapmıştı. Paletinde ve tuvalinde onun güneşin rengine bir türlü erişememesi, ağırbaşlı ama zayıf renklere anlamsız sadakatinden kaynaklansa gerekti. Sonuçta tutkulu bir sevdayla yanan resim hocasının sönük tabloları, kontun gözünü pek okşamıyor, onu ne heyecanlandırıyor ne de sevince boğuyordu. Üstelik kont yaraları nedeniyle 2 gündür yataktan çıkmamıştı. Kaybettiği kan o kadar fazlaydı ki pekmez, kuru üzüm ve kırmızı şarap gibi kan yapıcılar artık pek fayda vermiyordu. Bu durum elbette sağır için fazlasıyla üzücüydü. Kontun yatağının başucundaki gramofonu kurup İkarus'un Yükselişi adlı bir eserin taş plağını yerleştirdi. Sevdiğinin başını okşadıktan sonra "Üzülme, yakında güneşi göreceksin," diye mırıldandı. Ertesi sabah talebeler akşam yemeklerini daha bitirmeden al yanağı, sınıf mümessili, müdürün odasından çağrıldığını bildirince arkadaşları ilkildiler. Besbelli ki bu, hayırlı bir iş için değildi. Yüzünde aynı ezeli tebessümle oğlan, istifini bozmadan odaya yollandı. İşin garibi, müdürün masasına sağır kurulmuştu.